Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 32.
6. kısım. Kovulma. 1224-1291. Doğudan Moğolların, Tatarlar, batıdan da Franklerin saldırısına uğrayan Müslümanlar hiç böylesine kritik bir konumda olmamışlardı. Onlara artık ancak yalnız Allah yardım edebilir. İbnel Esir. 13. bölüm. Moğol Kırbacı.
Anlatacağım olaylar o kadar korkunç ki yıllar boyunca bunları ima etmekten bile kaçındım. İslamiyet'in ve Müslümanların üzerine ölümün çöktüğünü söylemek kolay değil. Ah, annem keşke beni doğurmamış olsaydı veya keşke bütün bu felaketlere tanık olmadan önce ölseydim. Eğer size bir gün Allah'ın Adem'i yarattığı günden beri dünyanın böylesine bir afet görmediği söylenirse buna tereddütsüz inanın çünkü kesin gerçek böyledir. Tarihin en ünlü dramlarının arasında genelde İsrail oğullarının Nabukadnozor tarafından katli ve Kudüs'ün yakılması zikredilir. Fakat bu yakınlarda meydana gelenin yanında hiçtir. Hayır, zamanın sonuna kadar herhalde bu çapta bir felaket bir daha görülmeyecektir. İbnel Esir El-Kamil Fi-el-Tarih adlı hacimli eserinde hiçbir zaman böylesine dokunaklı bir ton benimsememiştir. Hüznü, dehşeti ve gördüklerine inanamaması, her sayfada infilak etmekle, sanki batıl itikat sonucuymuş gibi afetin adının telaffuz anını geciktirmektedir. Cengiz Han. Moğol Fatihinin yükselişi Selahaddin'in ölümünden kısa bir süre sonra başlamıştır. Ama Araplar tehdidin yaklaştığını ancak çeyrek yüzyıl sonra hissedebilmişlerdir. Cengiz Han önce Orta Asya'daki çeşitli Türk ve Moğol kabilelerini kendi otoritesi altına toplamakla uğraşmış, sonra dünyayı fethetmeye çıkmıştır. Bu hareket üç yönde olmuştur. Doğuda Çin İmparatorluğu önce bağımlı hale getirilmiş, sonra ilhak edilmiştir. Kuzeybatıda Rusya, sonra Doğu Avrupa yakılıp yıkılmıştır. Batıda İran istila edilmiştir. Cengiz Han dünyanın tümünün yeniden Moğol annelerin özgür ve mutlu çocukları emzirecekleri, muazzam bir bozkır haline gelmesi için bütün kentleri yerle bir etmek gerekir diyordu. Nitekim Buhara, Semerkant veya Herat gibi parlak şehirler tahrip edilecek ve halkı kılıçtan geçirilecektir. Moğolların İslam topraklarındaki ilk ilerlemesi fiili olarak Franklerin 1281-1221 arasındaki Mısır istilasıyla çakışmıştır. Arap dünyası o sıralarda iki ateş arasında kaldığı izlenimine sahiptir. Bu da herhalde El-Kamil'in Kudüs konusundaki tutumunu kısmen açıklamaktadır. Fakat Cengiz Han macerayı İran'ın batısına kadar sürdürmekten vazgeçmiştir. 1227'de 67 yaşındayken ölünce Bozkır atlarının Arap dünyası üzerindeki baskısı birkaç yıllığına gevşemiştir. Afet Suriye'de önce dolaylı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Moğolların yolları üzerinde ezdikleri çok sayıda hanedan arasında Irak'tan Hind'e uzanan alanda Selçukluların yerini almış olan Harzemşahlılar da vardır. Şanlı günler görmüş olan bu Müslüman imparatorluğunun parçalanması, ordusundan arta kalanların dehşet verici galiplerin uzağına kaçmalarına neden olmuş ve böylece 10.000'den fazla Harzemşah süvarisi Suriye'de ortaya çıkarak kentleri yağmalamaya ve haraca bağlamaya, Eyyubilerin iç çatışmalarında paralı asker olarak yer almaya başlamıştır. Haziran 1244'te kendilerini kendi devletlerini kuracak kadar güçlü hisseden Harzemşahlılar Şam'a saldırmışlardır. Komşu köyleri yağmalamışlar ve Guta meyve bahçelerini perişan etmişler ama kentin direnmesi karşısında uzun bir kuşatmayı sürdürememişlerdir. Bu durumda hedef değiştirerek aniden Kudüs'e yönelmişler ve 11 Temmuz'da burayı zahmetsizce ele geçirmişlerdir. Frank unsurların çoğunun dışta bırakılmasına karşı da kent yağmalanmış ve yakılmıştır. Şam'a yeniden saldırmışlar ama Suriye'nin bütün kentlerine geniş bir nefes aldıracak bir şekilde birkaç ay sonra Eyyubi hükümdarların arasında kurulan bir koalisyon tarafından yok edilmişlerdir. Frank şövalyeler bu kez Kudüs'ü geri alamayacaklardır. Diplomatik becerisiyle Batılılara Haçlı bayrağı 15 yıl süreyle kent surlarının üzerinde dalgalandırma olanağı sağlamış olan Friedrich artık burayla ilgilenmemektedir. Doğu'ya ilişkin tutkularını bir yana bırakarak şimdi Kahire yöneticileriyle daha dostane ilişkiler sürdürmeyi tercih etmektedir. Fransa Kralı 9. Louis 1247'de Mısır'a karşı bir sefer düzenlemeye kalkıştığında imparator onu bundan vazgeçirmeye uğraşmıştır. Bundan da iyisi El-Kamil'in oğlu Eyüp'ü Fransızların sefer hazırlıklarından düzenli bir şekilde haberdar etmiştir. Louis 1248 Eylül'ünde doğuya gelmiş ama ilkbahardan önce bir harekata girişmenin çok tehlikeli olacağını düşünerek hemen Mısır kıyılarına yönelmemiştir. Bu durumda Kıbrıs'a yerleşerek bu bekleme ayları esnasında Franklere 13. yüzyılın sonuna hatta daha sonralarına kadar musallat olacak düşü gerçekleştirmeye uğraşmıştır. Arap dünyasını kıskaca almak için Moğollarla ittifak yapmak. Artık doğulu istilacılarla batılı istilacılar arasında düzenli olarak elçiler gidip gelmektedir. Louis 1248'in sonunda Kıbrıs'ta ona Moğolların Hristiyanlığa geçmelerinin mümkün olduğundan söz eden bir elçilik kurulunu kabul etmiştir. Bu olasılıktan heyecana kapılarak hemen değerli ve dinsel armağanlar göndererek karşılık vermiştir. Ama Cengiz Han'ın ardılları onun bu hareketinin anlamını kavrayamamışlardır. Fransa kralına sıradan bir bağımlı gibi muamele ederek ondan kendilerine her yıl aynı değerde armağanlar göndermesini istemişlerdir. Bu anlaşmazlık Arap dünyasını en azından o an için iki düşmanının anlaşarak birlikte saldırmalarından kurtaracaktır. Böylece Batılılar 5 Haziran 1249'da Mısır saldırısına tek başlarına girişmişlerdir. O dönemin geleneklerine uygun olarak iki hükümdar birbirlerine gürültülü patırtılı savaş ilanları yapmışlardır. Louis şöyle yazmıştır. Sana daha önce çok sayıda uyarı ulaştırdım ama sen bunlara dikkate almadın. Artık kararımı verdim, ülkene saldıracağım ve haça bağlılık yemini etsem bile fikrimi değiştirmeyeceğim. Emrimdeki ordular dünyadaki çakıl taşları kadar çoktur ve tepelerle ovaları kaplıyorlar ve kaderin kılıçlarını çekmiş olarak senin üzerine yürüyorlar. Fransa kralı tehditlerini desteklemek üzere Hristiyanların geçen yıl İspanya Müslümanlarına karşı kazandıkları bazı başarıları hatırlatmaktadır. Sizinkileri önümüzde tıpkı sığır sürüleri gibi kovaladık. Erkekleri öldürdük, kadınları dul bıraktık ve kız ile oğlanları esir ettik. Bunlar size ders olmadı mı? Eyüp'ün cevabı aynı damardandır. Akılsız adam, işgaliniz altında olan ve geçmişte ve hatta yakınlarda fethettiğimiz toprakları unuttun mu? Size verdiğimiz zararları unuttun mu? Sayısal zayıflığının farkında olduğu belli olan sultan, Kur'an'da kendini rahatlatacak sözü bulur. Küçük bir birlik Allah'ın izniyle kaç defa bir büyüğünü yenmiştir. Çünkü Allah cesurlardan yanadır. Bu da ona Louis'e şunu deme cesaretini verir. Yenilgiye uğraman kaçınılmazdır. Kısa bir süre sonra bu maceraya girdiğine acı acı pişman olacaksın. Fakat Frankler daha saldırılarının başında kesin bir başarı kazanırlar. 30 yıl önceki sonuncu Frank seferine cesaret edilenmiş olan Dimyat bu kez çarpışmadan terk edilmiştir. Kentin Arap dünyasını karışıklığa sürükleyen düşüşü Büyük Selahaddin'in mirasçılarının aşırı zayıflıklarını kaba bir şekilde gözler önüne sermiştir. Veremden ötürü yerinden kıpırdayamayan, birliklerinin komutasını üstlenemeyen Sultan Eyüp, Mısır'ı kaybetmektense babası El-Kamil'in izinden giderek Louis'e Dimyat ile Kudüs'ü takas etmeyi önermeyi tercih eder. Fakat Fransa kralı yenik ve ölmekte olan bir Müslüman kafirle pazarlık yapmayı reddeder. Eyüp bunun üzerine direnmeye karar verir ve kendini Sedye'de Mansura kentine taşıtır. Adı zafer kazanmış anlamına gelen bu kent El-Kamil tarafından bir önceki Frank ordusunun bozguna uğratıldığı yerde kurulmuştur. Ancak ne yazık ki sultanın sağlığı hızla bozulmaktadır. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken öksürük nöbetleriyle sarsalanarak Nil'in çekilmesinden cesaret bulan Franklerin Mansura'ya gitmek için Dimyat'tan ayrıldıkları 20 Kasım'da komaya girer. 3 gün sonra da çevresindekileri büyük bir karışıklık içinde bırakarak ölür. Düşman kentin kapılarındayken ve Eyüp'ün oğlu Turan Şah Irak'ın kuzeyinde bir yerlerdeyken ve dönmesi haftalar alacakken orduya ve halka sultanın öldüğü nasıl duyurulacaktır? İşte o sırada birisi Hızır gibi imdada yetişir. Şecere Eddor yani cevahir ağacı adındaki bu kişi Ermeni kökenli güzel ve kurnaz bir cariyedir ve yıllardan beri Eyüp'ün gözdesidir. Sultanın yakınlarını toplar, onlara taht valisinin gelmesine kadar çenelerini tutmalarını emreder. Hatta Friedrich'in dostu yaşlı Emir Fahreddin'den sultanın ağzından Müslümanları cihada çağıran bir mektup yazmasını ister. Fahreddin'in çalışma arkadaşlarından olan Suriyeli Vakanüvis İbn Vasıl'a göre Fransa kralı Eyüp'ün öldüğünü çok erkenden öğrenmiş, bu da onu askeri baskıya arttırma konusunda cesaretlendirmiştir. Fakat sır Mısır cephesinde askerin moralinin bozulmasını engelleyecek kadar uzun süre korunmuştur. Çarpışma bütün kış boyunca Mansura civarını perişan etmiştir. Frankler 10 Şubat 1250'de bir ihanet sayesinde kentin içine girmişlerdir. O sırada Kahire'de bulunan İbn Vasıl şunları anlatmaktadır. Haber kendine ulaştırıldığında Emir Fahreddin hamamındaydı. Şaşkın bir şekilde zırhı olmaksızın hemen atına atlayarak olan biteni görmeye gitti. Bir düşman birliği ona saldırıp öldürdü. Frankler kralı kente girdi, hatta sultanın sarayına bile ulaştı. Askerleri sokaklara dağılırken Müslümanlar ve halk çareyi karma karışık kaçmakta buldular. İslamiyet ölümcül bir yara almışa benzemekteydi ve Frankler zaferin meyvelerini Memlük Türkleri geldiğinde henüz toplayacaklardı. Düşman sokaklara dağıldığı için bu süvariler kahramanca saldırıya geçtiler. Frankler her yerde gafil avlanıp kılıç veya gürz darbeleriyle öldürüldüler. Posta güvercinleri gün başlarken Kahire'ye Franklerin saldırısını haber veren ama çarpışmaların sonuç hakkında tek bir kelime bile etmeyen bir mesaj getirdiler. Kent mahallelerinde herkes ertesi güne kadar üzüntüyle doldu. Bu üzüntü yeni mesajlar Türk aslanlarının zaferini haber verene kadar sürdü. Kahire sokaklarında bayram edildi. Vaka Nüvis izleyen haftalar boyunca Arap Doğu'nun çevresini değiştirecek iki paralel olay dizisini Mısır başkentinden izleyecektir. Bir yandan sonuncu büyük Frank istilasıyla muzaffer mücadele, öte yandan tarihte eşi olmayan bir devrim. Çünkü bu devrim bir köle subaylar sınıfını yaklaşık 300 yıllık bir süre için iktidara taşıyacaktır. Fransa kralı Mansura'daki yenilgisinden sonra askeri konumunu korumanın olanaksızlığını anlar. Kenti alamayan çamurlu bir sahada Mısırlılar tarafından her bir yandan kuşatılan Louis, müzakerelere girişmeye karar verir. Mısır'a ulaşan Turhan Şah'a Mart başında uzlaşmacı bir mesaj gönderir ve Eyüp'ün yaptığı dimyat ile Kudüs'ün takas edilmesi önerisini kabule hazır olduğunu bildirir. Yeni sultanın cevabı gecikmez. Eyüp tarafından yapılan cömert teklifler Eyüp zamanında kabul edilmeliydi. Artık çok geçtir. Louis en fazlasından ordusunu kurtarmayı ve Mısır'dan sağ salim ayrılmayı umabilir. Çünkü çevresindeki baskı artmaktadır. Onlarca Mısır kadırgası Mart ortasında Frank donanmasını ağır bir yenilgiye uğratmayı başarır. Her boydan yaklaşık 100 tekne ele geçirir ve istilacıların Dimyat'a geri çekilme yollarının tümünü keser. Ablukayı yarmaya çalışan istila ordusu 7 Mart'ta binlerce gönüllü tarafından desteklenen Memlük birliklerinin saldırısına uğrar. Frankler birkaç saat içinde zor duruma düşerler. Fransa kralı adamlarının öldürülmelerini önlemek üzere aman dileyerek teslim olur. Zincire vurulup Mansura'ya götürülür. Burada bir Eyyubi memurun evine kapatılır. Fakat yeni Eyyubi sultanının bu parlak zaferi iktidarını pekiştirmek yerine ilginç bir şekilde tahttan yuvarlanmasına neden olacaktır. Nitekim Turan Şah'la ordusundaki başlıca Memlük subaylar arasında bir uyuşmazlık çıkar. Memlükler hiç de haksız yere olmaksızın Mısır'ın kendi sahillerinde kurtulduğunu düşünerek ülke yönetiminde belirleyici bir rol oynamak istemektedirler. Oysa yeni sultan kendi adamlarını sorumlu mevkilere yerleştirmek için yeni edindiği saygınlıktan yararlanmayı düşünmektedir. Franklere karşı kazanılan zaferden 3 hafta sonra Tatar okçu birliklerinde parlak bir Türk subayı olan 40 yaşındaki Baybars'ın girişimiyle bir araya gelen bir grup Memlük eyleme geçmeye karar verir. Hükümdarın verdiği bir ziyafetin bitiminde 2 Mayıs 1250'de bir isyan patlar. Baybars tarafından omuzundan yaralanan Turan Şah bir kayıkla kaçabilme umuduyla Nil'e doğru koşarken saldırganlar onu tekrar yakalarlar. Mısır'ı ebediyen terk edeceğine ve iktidarı bırakacağına söz vererek hayatını bağışlamaları için onlara yalvarır. Ama sonuncu Eyyubi Sultan'ı acımadan öldürülür. Hatta Memlüklerin eski efendilerine bir kabir yapılmasına razı olmaları için halifenin bir elçisinin müdahalesi gerekir. Hükümet darbesinin başarısına rağmen köle subaylar tahta doğrudan el koymakta tereddüt ederler. İçlerinden hem bilgi olanları doğmakta olan iktidarlarına Eyyubilerden kaynaklanan bir meşruiyet görüntüsü verebilme konusunda dahiyane bir ara çözüm bulurlar. Geliştirdikleri formül bu benzersiz olayın şaşkın tanığı İbn Vazıl'ın dikkat çektiği üzere İslam tarihinin bir dönüm noktası olacaktır.
Ayrım sonu.